Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Günay Keskintepe. Kitabın adı Aklından Bir Sayı Tut. Kitabın özgün adı Think of a Number. Kitabın yazarı John Verdon. Kitabın çevirmeni Cemile Özyakan. Kitabın türü roman. Koridor Yayıncılığın 2010 tarihli 477 sayfalı kitabı. Kitabın kapak resmi. Kitabın kapağı beyaz zemin üzerine siyah renkte yazılmış. En üstünde "Seni o kadar iyi tanıyorum ki ne düşündüğünü biliyorum" yazısı yer alıyor. Onun altında 1, 2, 3 rakamları, altında kitabın adı, onun altında 6, 5, 8 sayısı, onun altında yazarın adı ve onun altında 7, 8, 9 yazıyor. Kitabın arka yüzü. Aklından Bir Sayı Tut. Mark Mallory posta kutusuna bırakılmış imzasız bir mektup alır. Mektupta şöyle yazmaktadır: "Aklından bir sayı tut. 1 ila 1000 arasında herhangi bir sayı." Mallory öylesine 658 sayısını tutar. Not şöyle devam etmektedir: "Sırlarını nasıl bildiğimi göreceksin. Küçük zarfı aç. Aldıklarını geri vereceksin. Vermiş olduklarını aldığın zaman. Biliyorum ne düşündüğünü, ne zaman uyuduğunu, nereye gittiğini, nereye gideceğini. Seninle bir randevumuz var, Bay 658. Aklından bir sayı tut, sıradanlıklara meydan okuyan, anında başınızı döndürecek ve ilgi çekici karakterlerinin kalp atışlarını tüm gerçekliğiyle hissedeceğiniz, kolay kolay unutamayacağınız bir roman." Baştan sona zekice yazılmış, hızlı bir anlatıma ve keskin virajlara sahip. Aklından bir sayı tut, özgünlüğü ve kışkırtıcı konusu ile sivrilmeyi başarıyor. John Katzenbach. Çok uzun zamandır okuduğum en iyi romanlardan biri. Aklınızı başınızdan alacak. John Verdon öyle ışıl ışıl ve incelikli yazıyor ki kıskanmadan edemedim. Tess Gerritsen. Kitabın ön sözü. Övgüler. Çok çok uzun zamandır okuduğum en iyi romanlardan biri olan Aklından Bir Sayı Tut, aklınızı başınızdan alacak. John Verdon öyle ışıl ışıl ve incelikli yazıyor ki kıskanmadan edemedim. Tess Gerritsen. Bu kitap hayatım boyunca okuduğum en iyi romanlar arasında ilk sırada. Dilbaz ve kalp parçalayıcı. Okuyucu son sayfaya kadar şüpheli bir bekleyiş içinde bırakıyor. Zekice işlenmiş kurgusu nefesinizi kesecek. Asla kaçırılmayacak türden. John Lescroft. Gerçekten de elinizden bırakamayacaksınız. Daha önce hiçbir eser beni bu kadar içine çekmemişti. John Verdon kusursuz karakterlerle bezeli, kusursuz bir kurgu yaratmış ve gerçekten de işini biliyor. Nelson Dömil. Bağımlılık yapıcı ve zihin kurcalayıcı, en derin, en ilkel korkularınıza kadar iniyor. Bu hikaye sizi demir çene tuzağı gibi yakalayacak. Joseph Finder. Okuyucu yerinde kıpır kıpır eden, sayfalardan fırlayacakmış gibi canlı karakterlere sahip, zarif ve titizlikle yazılmış bir ilk yapıt. Faye Kellerman. Baştan sona zekice yazılmış, hızlı bir anlatıma ve keskin virajlara sahip. Aklından bir sayı tut, özgünlüğü ve kışkırtıcı konusu ile sivrilmeyi başarıyor. John Katzenbach. Giriş. "Neredeydin?" dedi yataktaki yaşlı kadın. "Tuvaletimi yapmam gerekiyordu ama yanımda kimseyi göremedim." Genç adam onun hırçın ses tonuna karşılık ayak ucunda duruyor ve sakin bir şekilde gülümsüyordu. Kelimelerin ne anlama geldiğini unutmuş gibi belli belirsiz bir sesle "Tuvaletimi yapmam gerekiyordu" diye tekrarladı. Adam "Sana iyi haberlerim var anne" dedi. "Yakında her şey yoluna girecek, her şey hallolacak. Beni bıraktığın zamanlarda nereye gidiyorsun?" Sesi daha net ve hırçındı. "Uzağa değil anne, benim asla uzağa gitmediğimi iyi biliyorsun. Yalnız kalmaktan hoşlanmıyorum." Yüzüne bir gülümseme yayıldı, neredeyse mutlu olmuştu. "Çok yakında işler düzelecek ve her şey olması gerektiği gibi olacak. Bana güvenebilirsin anne. Durumu düzeltmenin bir yolunu buldum. Aldığını geri verecek, vermiş olduğunu aldığın zaman. Öyle güzel şiir yazıyorsun ki." Odada hiç pencere yoktu. İçerideki tek ışık kaynağı olan Yatağın yanındaki duvara yapışık lamba, kadının boğazındaki büyük yarayı ve gözlerindeki gölgeyi belirginleştiriyordu. Duvarın arkasında parlak bir şey görmüşçesine uzaklara bakarak, "Dans etmeye gidecek miyiz?" diye sordu. "Tabii anne, her şey mükemmel olacak." "Benim ördek dikim nerede?" "Yanı başında anne." "Ördek dike yatağa gelecek mi?" "Uyku vakti, uyku vakti, uyku vakti. Tuvaletimi yapmam gerekiyor," dedi, cilveli denebilecek bir tonla. Ayrım 2. 1. Kısım. Ölümcül Anılar. 1. Bölüm. Polisin Sanatı. Jason Strong, anlatıldığı kadarıyla 30'larında sessiz sakin, silik tipli bir adamdı. Komşuların pek görmediği ve görünüşe bakılırsa duymadığı birisiydi. Öyle ki hiçbiri onun söylediği tek bir kelimeyi bile tam olarak hatırlayamadı. Hatta konuşabildiğinden bile şüphelilerdi. Başını mı sallardı, merhaba mı derdi, birkaç kelime mırıldanır mıydı kimse hatırlamıyordu. Bay Strunk'ın orta yaşlı, bıyıklı adamlar öldürme takıntısı olduğu, cesetlerine eşi görülmemiş ve oldukça sinir bozucu bir şekilde ortadan kaldırdığı ortaya çıkınca tüm komşular şaşkınlıklarını dile getirdi, bazıları ise bir süre inanmadı. Adam öldürdüğü kişilerin cesetlerini küçük parçalara ayırıp renkli paketlere sardıktan sonra onları Noel hediyesi olarak bölgedeki polis memurlarına gönderiyordu. Dave Garnish, Jason Strunk'ın bilgisayar ekranından kendisine bakan uysal yüzünü dikkatlice inceledi. Karşısındaki teşkilat merkezinin arşivindeki orijinal sabıka fotoğrafıydı. Fotoğraf gerçek yüz boyutlarına uygun olacak şekilde büyütülmüş ve kenarlarında Garney'in yeni öğrendiği bir fotoğraf düzenleme programının araç çubuğu simgeleri sıralanmıştı. Parlaklık ayarı yapan simgelerden birisini Strunk'ın sağ gözüne doğru hareket ettirip üzerine tıkladı. İyice bir belirginleşen bu bölgeyi incelemeye koyuldu. Daha iyi ama yine de çok iyi değil. Gözler her zaman işin en zor kısmıydı. Gözler ve ağız. Ama anahtar noktalardı. Bazen küçücük bir noktanın duruşu ve yoğunluğu üzerinde saatlerce çalışırdı. O kadar uğraşmasına rağmen bazen çok iyi sonuçlar elde edemezdi. Yeterince iyi olmadıkları için. Merlin'in bu sonuçlardan Sonya'ya ve tabii ki Madeline'e bahsedemezdi. Gözlerin sırrı, gerilimi ve çelişkiyi her şeyden daha iyi yakalayabilmesindeydi. Garney'in birlikte kayda değer vakit geçirme şansına sahip olduğu katillerin gözlerinde gördüğü, acımasızlık izlerinin delip geçtiği çekingen bir uysallıktı. George Kunzman, (parantez) en son çıktığı kişinin kafasını buzdolabında saklayan ve yeni sevgili bulduğu an buzdolabındaki kafası yenisiyle değiştiren Walmart'ın marketi çalışanı. Sabıka fotoğrafını dikkatle incelediğinde de aynı bakışı yakalamıştı. Bay Kunzman'ın sıkkın ifadesinin ardında pusuya yatmış derin siyah boşluğu fark etmesi, sonucu bildirdiği an Sonya'nın heyecan dolu tepkisi ve övgü dolu sözleriyle gerçeğin bir kez daha kanıtlanması onu memnun etmişti. Onu Sonya'nın Itah'taki galerisinde yakalayan kişinin elinden katil portreleri adıyla üzerinde uğraştığı fotoğrafları sergilemeye heveslendiren şey, bu memnuniyet duygusu ve Sonya'nın koleksiyoncu bir arkadaşının aniden bu fotoğrafı satın almasıydı. Sanata ve özellikle güncel sanata ilgi duymayan, şöhretten nefret eden yeni emekli olmuş bir New York polis teşkilatı, (parantez) NYPT, cinayet dedektifinin küçük bir üniversite şehrindeki şık bir sanat sergisinin odağı haline nasıl geldiği sorusuna verilen iki birbirinden çok farklı yanıt verdi. Biri kendisinin, diğeri de eşinin. Ayrıca bu eleştirmenlerin ustalıkla incelenmiş, vahşeti gözler önüne seren fotoğraflar karmasında yeni bir çığır şeklinde tanımladığı bir sergiydi. Kendisine kalırsa her şey Madelina'nın onu Cooperstown Müzesi'nde sanat hakkında bir kursa birlikte gitmeye ikna etmesiyle başlamıştı. Madeline onu daima açmaya, dışarı çıkarmaya çalışırdı. Çalışma odasından, evinden, kendisinden dışarı, içeriden dışarı. Garney kendi kontrolünü kaybetmemek için en iyi taktiğin bazen teslim olmak gerektiğini öğrenmişti. Sanat kursuna gitmeyi kabul etmesi de bu taktiğin gerektirdiklerinden biriydi. Kurs boyunca öylece oturup bitmesini bekleme fikri gözünü korkutsa da bu kursun baskılara karşı bağışıklık kazanmasını sağlayacağını umuyordu. En azından kursun sonrasındaki birkaç ay boyunca. Aslında miskin birisi değildi. Hatta bundan çok uzaktı. 47 yaşında olmasına rağmen 50 şınav, 50 barfix, 50 mekik çekebiliyordu. Yalnızca bir yerlere gitmeyi pek sevmiyordu. Fakat kurs işi şaşırtıcı bir sürprize dönüştü. Aslında 3 sürprize. Birincisi, kurstan önce sandığı gibi derslerde uyanık kalmaya çalışmanın aksine galerinin sahibi, bölgenin ünlü sanatçısı ve aynı zamanda eğitmeni olan Sonya Reynolds'ı çok ilginç buldu. Kuzey Avrupalı Catherine Deneuve havasındaki tipik güzellerden değildi. Yüzüne somurtkan bir hava katan dudakları, belirgin elmacık kemikleri ve uzun bir burnu vardı. Fakat tek tek bakıldığında güzel olmayan bu parçalar, derin ve buğulu bakan yeşil gözleriyle ve rahat, doğasından gelen şehvetli tavrıyla birleşerek çarpıcı denecek kadar güzel bir bütün oluşturuyorlardı. Sınıfta fazla erkek yoktu. 26 katılımcıdan yalnızca 6'sı erkekti. Ama 6'sının da tüm dikkati onun üzerindeydi. İkinci sürpriz ise konuya karşı olumlu tepkisiydi. Sonya özel ilgi alanına girdiği için fotoğrafçılık sanatını üzerinde oynamalar yaparak fotoğrafın aslında daha güçlü ve anlamlı hale getirilmesi konusunda önemli ölçüde zaman ayırmaktaydı. Üçüncüsü ise 12 haftalık kursun 3. haftasında Sonya bir gece çağdaş bir sanatçının bol ışıklı portrelerinden birisini heyecanla eleştirirken gerçekleşti. Garni portreye bakarken aklına bir fikir geldi. Bunu özel erişim izninin bulunduğu farklı bir alan için kullanabilir ve olaya farklı bir bakış açısı getirebilirdi. Bu çılgın fikir onu garip bir şekilde heyecanlandırmıştı. Bir sanat kursundan beklediği son şey heyecan verici olmasıydı. Bu düşünce tüm kariyerini onu araştırmaya, izini sürmeye ve alt etmeye adadığı canavarın doğasını yakalayacak ve yansıtacak biçimde sabıka fotoğraflarını büyütme, netleştirme ve koyulaştırma fikri. Aklına yerleştikçe itiraf etmeye çekineceği kadar sık mesele üzerinde kafa yormaya başlamıştı. Her şeyden önce o, her soruya iki açıdan bakabilen, her yargının ardındaki hatayı ve her heyecanın altındaki tecrübesizliği görebilen bir adamdı. O güneşli Kasım sabahında çalışma odasındaki masada Jason Strunk'ın sabıka fotoğrafını incelerken uğraştığı işin verdiği heyecan bir anda arkasından bir şeyin yere düşme sesiyle bölündü. Madalena herhangi birisine sıradan fakat kocasına gergin gelecek bir ses tonuyla "Bunları buraya bırakıyorum." dedi. Omzunun üzerinden arkasına dönüp gözlerini kısarak kapının arkasına konmuş çuvala baktı. "Neyi bırakıyorsun?" diye sordu. Cevabını bile bile. Madeline ses tonunu değiştirmeden "Laleleri." dedi. "Lale soğanları mı demek istedin?" Bu aptalca bir düzeltme olmuştu ve ikisi de bunun farkındaydı. Bu yalnızca Madeline'yi ondan bir şey yapmasını istediğinde fakat kendisi bunu istemediğinde kızgınlığını ifade etmesinin bir yoluydu. "Onlarla burada ne yapmamı istiyorsun?" "Onları bahçeye çıkar, ekmeme yardım et." Madeline ona bahçeden bir şeyi yeniden bahçeye götürmesi için ofise getirmesinin ne kadar mantıksız olduğunu söylemeyi düşündü fakat yalnızca düşünmekle yetindi. Hafif kızgın bir ses tonuyla "İşimi bitirir bitirmez" dedi. Bu harika Hindistan'daki yaz günlerini andıran günde uzanıp giden kızıl sonbahar ağaçları ve tepedeki zümrüt yeşili çimenleri gören bahçeye lale soğanlar ekmenin pek de zor bir iş olmadığının farkındaydı. Yalnızca işinin bölünmesinden nefret ediyordu. Bu bölünmeye verdiği karşılık ise ona özgü çok güçlü bir özellikti. Bu kadar iyi bir dedektif olmasını sağlamış olan doğrusal ve mantıklı düşünme şekli, bir şüphelinin hikayesindeki en ufak bir boşluğu yakalayabilen, birçok gözün göremeyeceği kadar küçük çatlakları fark eden aklı. Madeline onun omzunun üzerinden bilgisayar ekranına baktı. "Böyle bir günde bu kadar çirkin bir şey üzerinde nasıl çalışabiliyorsun?" diye sordu. İkinci bölüm. Kusursuz kurban. David ve Madeline Garney, Walnut Crossing kasabasının 8 kilometre dışında Dalivery bölgesindeki bir çıkmaz sokağın sonunda çayırların üzerine inşa edilmiş 19. yüzyıldan kalma olmasına rağmen sağlam duran bir çiftlik evinde yaşıyorlardı. Dört dönüm arazi, vişne, meşe ağaçları ve akça ağaçlarla çevriliydi. Ev mimarideki basitliğinden bir şey kaybetmemişti. Evi satın aldıkları yıl içerisinde eski sahibinin yaptığı ve hoşlarına gitmeyen şeyleri kendilerine uygun hale getirmeye çalışmışlardı. Örneğin kasvetli alüminyum pencereleri bir önceki yüzyılın tarzına uygun ahşap pencerelerle değiştirdiler. Bunu büyük bir tarih aşkıyla yaşadıklarından değil, geçmişte kalmış estetik anlayışının daha hoş olduğuna inandıklarından yaptılar. David ve Madalena bir evin nasıl görünmesi ve nasıl bir duygu vermesi gerektiği konusunda oldukça uyumlulardı. Ancak David aralarındaki bu uyumun son zamanlarda giderek azaldığını düşünmeye başlamıştı. Kendisini gün boyu yiyip bitiren bu düşünce, eşinin üzerinde çalıştığı portreyi çirkin bulmasıyla harekete geçmişti. Lale ekme işinden sonra muskoka sandalyesinde uyuklarken bilinci yarı açık bir halde bunu düşünüyordu ki Madalina'nın çimenlerin üzerinden ayaklarını sürüyerek yanına geldiğini duydu. Ayak sesleri yanı başında kesilince bir gözünü açtı. Her zamanki sakin, hafif tavrıyla "Sence kana gözintisine çıkmak için çok mu geç oldu?" diye sordu. Ustaca ayarladığı ses tonundan hem sorgulayan hem de meydan okuyan bir tın vardı. Madalina 45 yaşında, ince, atletik vücutlu, kolay 35 yaşında sanılabilecek bir kadındı. İçten, sakin fakat sorgulayan bakışlara sahipti. Saçlar hasır bahçe şapkasının altında toplanmış, yanlardan çıkan birkaç tel görünüyordu. David onun sorusunu kendi kafasına takılan başka bir soruyla karşıladı. "Sence gerçekten çirkin mi?" Madalina hiç tereddüt etmeden "Tabii ki çirkin" dedi. "Çirkin olmaması mı gerekiyordu?" Adam bu yorumun karşısında kaşlarını çattı. "Elimdeki dava konusu kişiyi mi kastediyorsun?" diye sordu. "Başka kimi kastedebilirim?" Omuz silkip "Bilmiyorum" dedi. "Bunu bütünüyle küçümsüyor gibisin. Yalnızca kişiyi değil de yaptığın işin tamamını." "Üzgünüm." Kadın üzgün görünmüyordu. David bunu tam dile getirecekken kadın konuyu değiştirdi. "Eski sınıf arkadaşını göreceğin için heyecanlı mısın?" Sandalyesinde arkasına yaslanıp biraz da gömülerek "Çok da değil" dedi. "Geçmişteki anılar yad etmek konusunda çok iyi değilim." "Belki de senin çözmeni istediği bir cinayet davası vardır." Garney yüzündeki ifadeden anlam çıkarmaya çalışarak eşine baktı. Yumuşak bir ses tonuyla "Benimle bu yüzden mi görüşmek istediğini düşünüyorsun?" diye sordu. "Sen bu alanda ünlü değil misin?" Sesindeki öfke hissediliyordu. Son aylarda eşindeki bu tavrı sık sık fark eder olmuştu ve bunun neyle ilgili olduğunu bildiğini düşünüyordu. Meslekten emekli olmasıyla hayatlarında ne gibi farklılar olacağı, David'in nasıl değişeceği konusunda ikisinin girdiği beklentiler birbirinden farklıydı. Yine son zamanlarda tüm vaktini alan suçluların portreleri projesi işinin etrafında garip, hastalıklı düşünceler birikiyordu. Bu alandaki çalışmalarında Madalina'nın olumsuz tavrını Sonya'nın istekli tavrına bağlıyordu. Onun da ünlü olduğunu biliyor muydun? Kimin? Sınıf arkadaşının. Aslında hayır. Telefonda bir kitap yazdığından bahsetti ve ben de bunun üzerinde kısaca durdum. Ünlü olduğunu bilmiyordum. İki kitap, dedi Madalina. Pony'deki bazı kurumların yöneticiliğini yapıyor. PBS'de yayınlanmış bir dizi konuşması var. İnternetten kitap kapağını buldum, çıktısını aldım. İstersen bir göz atabilirsin. Bana kendisi ve kitapları hakkında bilmem gereken her şeyi anlatacağını düşünüyorum. Çekindiği bir şey olduğunu sanmıyorum. Nasıl biliyorsan öyle yap, fikrini değiştirirsin diye çıktıları masana bıraktım. Her neyse, Kyle aramıştı. Adam gözlerini kadına dikti. Onu daha sonra döneceğini söyledim. Ona daha sonra döneceğini söyledim. İstediğinden daha hırçın bir tonla. Bana neden seslenmedin diye sordu. Oğlu sık aramazdı. Ona seni çağırabileceğimi söyledim ama işini bölmek istemedi. Acil bir şey olmadığını söyledi. Başka bir şey dedi mi? Hayır. Döndü ve sık ıslak çimenler üzerine eve doğru yürümeye başladı. Yan kapıya varıp elini kapı koluna uzattığı sırada bir şeyi hatırlamış gibi arkasına baktı. Abartılı bir heyecanla konuşmaya başladı. Kitap kapağında okuduklarıma göre eski sınıf arkadaşın tıpkı bir Azize benziyor. Her konuda mükemmel olan bir güzel davranış rehberi gibi. Bir cinayet dedektifine ne danışacağını anlamıyorum. Emekli bir cinayet dedektifi diye düzeltti Garney. Kadın çoktan içeriye girmiş ve ardından kapıyı tam kapatmamıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Tess Gerritsen. T E S S G E R R I T S N. John Lescroft. J O H N L E S C R O A T. Nelson Demille. N E, L, S, O, N, D, E, M, I, L, L, E. Joseph Finder, J, O, S, E, P, H, F, I, N, D, E, R. Faye Kellerman, F, A, Y, K, E, L, L, E, R, M, A, N. John Katzenbach, J, O, H, N, K, A, T, Z, E, N, B, A, C, H. Diki, D, I, C, K, I, E. Jason Strunk, J, A, S, O, N, S, T, R, U, N, K. Sonya Reynolds, S, O, N, Y, A, R, E, Y, N, O, L, D, S. Madeline, M, A, D, E, L, E, I, N, E. Walmart, W, A, L, M, A, R, T. Cooperstown, C, O, O, P, E, R, S, T, O, W, N. David, D, E, V, I, D. Walnut Crossing, W, A, L, N, U, T, C, R, O, S, S, I, N, G. Delivery, D, E, L, A, W, A, R, E.